Ayrım 28.
En sonunda Nikolay Vsevolodovich sesini yükselterek, "Sonunda sizin istediğiniz nedir?" dedi. "Yarım saatten beri sizin kırbacınız altında oturdum. Hiç olmazsa beni nazikçe uğurlayabilirdiniz. Bana bu biçimde davranmak için akla uygun başka bir amacınız yoksa demek istiyorum." "Akla uygun bir amaç mı?" "Kuşkusuz. Hiç değilse sonunda amacınızın ne olduğunu bana açıklamak ödevinizdi. Hep bunu yapacağınızı bekleyip durdum ama yalnızca dinmez bir kinle karşılaştım. Rica ederim bana sokak kapısını açın." Sandalyeden kalktı. Şatov aceleyle onun arkasından koştu. Onu omuzundan tutarak, "Yeri öpünüz, onu gözyaşlarıyla ıslatınız, özür dileyiniz," diye bağırdı. Stavrogin hemen hemen acı duyarak, "Ama sizi öldürmedim. O sabah iki elimi de geri aldım," dedi ve gözlerini yere indirdi. "Tamamlayın, tamamlayın. Siz bana tehlikeyi haber vermeye geldiniz, konuşmama izin verdiniz. Yarın da evliliğinizi herkese açıklamak istiyorsunuz. Sizin yeni, müthiş bir düşünceyle savaştığınızı yüzünüzden anlamıyor muyum sanıyorsunuz? Stavrogin, ne diye size sonsuza kadar inanmak zorundayım ben? Başka birisiyle böyle konuşabilir miydim? Ben utanma nedir bilen bir insanım ama çıplak oluşumdan korkmadım. Çünkü Stavrogin'le konuşuyordum. Büyük ülkeye değinerek onu karikatürize etmekten çekinmedim. Çünkü beni dinleyen adam Stavrogin'di. Siz gidince bastığınız yerleri öpmeyecek miyim sanıyorsunuz? Sizi yüreğimden söküp atamıyorum Nikolay Stavrogin." Nikolay Vsevolodovich soğuk bir sesle, "Ne yazık ki ben sizi sevemiyorum Şatov," dedi. "Sevemediğinizi biliyorum, yalan söylemediğinizi de biliyorum. Beni dinleyin, ben bu şeyi düzeltebilirim, sizin için tavşanı yakalar." Stavrogin susuyordu. "Siz dinsizsiniz, çünkü bir beyoğlusunuz, son beyoğlu. İyiliği kötülükten ayırabilme özelliğinizi yitirdiniz, çünkü kendi ulusunuzu tanımayı unuttunuz. Yeni kuşak geliyor, doğruca ulusun bağrından. Onu hiç tanımayacaksınız, ne siz ne de Verhovenskiler. Baba ile oğul, ben de içindeyim çünkü ben de beyoğluyum. Sizin köle uşağınız Paşka'nın oğluyum. Bana bakın, Tanrı'yı emek vererek arayıp bulun. Bütün iş bunda ya da aşağılık bir yosun gibi yitip gidin, emeğinizle arayıp bulun." "Tanrı'yı emeğimle ha? Hangi emekle?" "Köylü emeğiyle. Gidin, zenginliklerinizi bırakın." "Vay, gülüyorsunuz ha? Çapanoğlu çıkar diye korkuyorsunuz öyle mi?" Ama Stavrogin gülmüyordu. Biraz düşündükten sonra, "Tanrı'yı emekle arayıp bulmanın olabileceğini sanıyor musunuz?" dedi. Sanki bu düşüncede üzerinde durup düşünmeye değer yeni bir şey bulmuş gibi bir görünüşü vardı. "Söz arasında," diyerek birdenbire yeni bir düşünceye geçti. "Şimdi bana anımsattınız. Ben hiç de zengin değilim. Onun için bırakacak bir şeyim yok. Maria Timofeyevna'nın geleceğini güvenceye alacak durumda bile değilim. Bir şey daha. Onun zayıf aklı üzerinde yalnızca sizin bazı etkilerde bulunabileceğinizi bildiğim için olabilirse ileride de acıyıp yalnız bırakmamanızı rica etmeye gelmiştim." Şatov, "Peki, peki Maria Timofeyevna'dan mı söz ediyorsunuz?" diyerek bir kolunu salladı, ötekinde mum vardı. "Peki sonra doğal ki, bana bakın, Tihon'a gidin." "Kime?" "Tihon'a, Tihon'a. Eskiden psikoposmuş, hastalığı yüzünden dinlenmede, burada kentte, kent sınırları içinde. Bizim Yefimyev Borogorodski manastırında." "Bu nasıl bir şey?" "Zararsız. Onu ziyarete gidenler çok. Gidin ne olur yani, ne olur sanki." "İlk kez işitiyorum. Hiçbir zamanda bu tür insan görmedim. Teşekkür ederim, giderim." Şatov merdiveni göstererek, "Buradan," dedi, ışığı tuttu. Sokak kapısını ardına kadar açarak, "İşte," dedi. Stavrogin eşikten geçerken yavaş sesle, "Size bir daha gelmem Şatov," dedi. Karanlık ve yağmur deminki gibi devam ediyordu. İkinci bölüm. Gece devam ediyor. 1. Bogoyavlinski sokağının başından sonuna kadar yürüdü, sonunda yol yokuş aşağı inmeye başladı. Ayakları çamurun içinde kayıyordu. Birdenbire karşısında bir boşluk görür gibi oldu. Bu bir dereydi. Evler küçük kulübeler biçiminde sıralanıyordu. Sokak birçok girintili çıkıntılı yolların arasında kayboldu. Nikolay Vsevolodovich kıyıdan uzaklaşmadan uzun süre çitlerin yanından ilerledi. Yürüyüşünden bu yolları bildiği anlaşılıyordu. Kafasında büsbütün başka düşünceler kaynaşıyordu. Sonunda birdenbire derin düşüncelerden sıyrıldığı sırada kendini bizim uzun mavnalardan yapılma ıslak köprünün hemen hemen ortasında bulunca şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Çevrede incin top oynuyordu. Ansızın hemen hemen dirseğinin dibinde dostça nazik bir ses duymak tuhafına gitti. Ses oldukça iç okşayan bir sesti. Bir de fazlaca madenileşmiş, esnafın ya da genç kıvırcık saçlı tezgahtarların lehçesiyle konuşuyordu. ''Beyefendi, şemsiyenizden yararlanmama izin vermez misiniz?'' Gerçekten bir karaltı şemsiyesinin altına girdi ya da girer gibi yaptı. Serseri askerlerin dedikleri gibi onu dirseğiyle hissedercesine yanından yürümeye başladı. Adımlarını kısan Nikolay Vsevolodovich karanlığın el verdiği oranda yanında yürüyeni görebilmek için biraz başını eğdi. Uzun sayılmayacak bir boyda, eğlenceden dönen bir esnafa benziyordu bu adam. Sıkı giyinmiş değildi, gösterişsiz bir hali vardı. Kıvırcık saçları birbirine karışmış başında çuhadan bir kasket vardı, siperi yanından kopmuştu. Kuzguni siyah saçlı olduğu sanılırdı. Kuru yapılı ve esmerdi, gözleri iri, kesinlikle siyah olmalıydı. Fazla parlaktı ve çingenelerinki gibi sarıya çalıyordu. Bu karanlıkta bile belli oluyordu. Yaşı 40'larda olmalıydı, sarhoş değildi. ''Nikolay Vsevolodovich, beni tanıyor musunuz?'' diye sordu. ''Bay Stavrogin, Nikolay Vsevolodovich. Geçen pazar günü tren durur durmaz sizi bana göstermişlerdi. Ayrıca daha önce de hakkınızda bir şeyler duymuştum efendim.'' ''Pyotr Stepanovich'ten mi? Sen kürek mahkumu Fetka mısın?'' ''Vaftiz adım Feodor Feodorovich'tir. Buralarda oturan yaşlı bir annem var. Bir ayağı çukurda olmasına rağmen gece gündüz benim için Tanrı'ya dua eder efendim.'' ''Sen kürekten kaçtın değil mi?'' ''Sadece oturduğum yeri değiştirdim. Tası tarağı topladım. Çünkü bütün mahkumların arasında cezası en uzun olan bendim. Öyle ki daha çok zaman beklemem gerekiyordu.'' ''Burada ne arıyorsun?'' ''Yaşamaya çalışıyorum. Amcam da geçenlerde kalpazanlıktan yattığı buradaki hapishanede öldü. Ben de onu anmak için köpeklere iki düzine kadar taş attım. İşte şimdilik işim bu. Ayrıca Pyotr Stepanovich, bütün Rusya'yı dolaşmak için geçerli bir pasaport vermeye söz verdiler. İşte onların bu lütfunu da bekliyorum. Çünkü diyorlar babam İngiliz kulübünde beni kumarda yitirmiş. Bunu insanlığa yakıştıramıyorum. Beyefendi, şöyle bir ısınmak için bana 3 ruble lütfetmez misiniz?'' ''Demek burada yolumu bekliyordun. Ben böyle şeylerden hoşlanmam. Bunu kimin isteğiyle yapıyorsunuz?'' ''Kim diye biri yok. Ben yalnızca herkesin bildiği insanseverliğinize güvendiğim için yani. Bizim gelirimiz, kendiniz de bilirsiniz, hava cıva. Ben işte cuma günü tıka basa börek yedim. Ondan sonra bir gün hiçbir şey yemedim. Bir gün bekledim, üçüncü gün gene bir şey yemedim. Derede su istediğim kadar bol, karnımda balıklar geziniyor. İşte efendim, acaba iyilikseverliğinize güvenebilir miyim dedim. Buraları yakın bir yerde beni... Hanım bir arkadaşım bekliyor ama elinde para yoksa onun gözüne görünme.'' ''Ne o? Benim hesabıma Pyotr Stepanovich sana vaatte mi bulundu?'» ''Vaat etmesine etmediler ama söz arasında belki de sizin işinize yarayabileceğimi söylediler. Yani şöyle pürüzlü bir iş olursa, ama işin ne olduğunu açıklamadılar. Çünkü Pyotr Stepanovich benim ne kadar sabırlı olduğumu sınamak istiyor ve bana hiçbir konuda güvenmiyorlar.'» ''Niçin?'' ''Pyotr Stepanovich bir müneccimdir. Bütün gezegenleri bilir ama gene de eleştirilecek yanları vardır. Size gelince beyefendi, sizin huzurunuzda İsa'nın karşısındaymış gibiyim. Çünkü sizinle ilgili çok şey duydum. Pyotr Stepanovich başka, siz de başkasınız. Ona birisi için alçak dendi mi, alçaktan başka bir şey değildir. Ya da aptal dendi mi, aptaldan başka bir şey değildir. Bense belki salı, bir de çarşamba günleri aptalım ama perşembe günü ondan akıllıyım. İşte şimdi de benim kimlik belgesine fazla ihtiyacım olduğunu biliyor. Çünkü Rusya'da belgen olmadan yaşayamazsın. İşte o da sanıyor ki benim ruhuma el koyacak. Şunu da size sunayım ki efendim. Pyotr Stepanovich için dünya toz pembe. Çünkü kendi düşündüğü gibi yaşar. Ayrıca çok cimri. Sanıyorlar ki onlar olmadan ben sizi rahatsız edemem. Bense sizin karşınıza açık yürekle çıktım. İşte 4 gecedir bu köprünün üstünde yolunuzu bekliyorum. Yani onların kılavuzluğu olmadan da yolumu bulabilirim. Dedim ki oldu olacak, çarığa secde etmektense çizmeye secde ederim. Peki geceliğin köprüden geçeceğimi kim söyledi? Bu da artık rastlantı. Daha çok yüzbaşı Lebyatkin'in ahmaklığı yüzünden. Çünkü onların ağzında bakla ıslanmaz. İşte 3 gece can sıkıntısı çektiğim için sizden aşağı yukarı 3 ruble almam gerekmektedir. Islanan giysimize gelince ne yapalım onun sözünü etmiyoruz. Benim yolum sola, seninki sağa, köprüyü geçtik. Bana bak Feodor. Sözlerimin her zaman anlaşılmasını isterim. Sana 1 kapik bile vermem. Bundan sonra da ne köprüde ne de başka yerde gözüme görüneyim deme. Sana ihtiyacım yok, olmayacak da. Ama sözlerimi dinlemeyecek olursan kollarını bağlar, karakola teslim ederim, yalla. Hiç değilse birlikte yürümek daha hoş oluyordu. Yürü. Ama buranın yollarını bilir misiniz? Şimdi öyle sokak araları başlayacak ki size kılavuzluk edebilirdim. Bu kent öyle bir durumda ki sanırsınız şeytan evleri sepetiyle götürüyormuş da silkeleyi vermiş. Nikolay Vsevolodovich şiddetle başını çevirdi. Bağlarım ha. Belki de vazgeçersiniz beyefendi. Bir öksüzü kim olsa incitebilir. Hayır, bakıyorum da sen kendine pek güveniyorsun. Ben beyefendi kendime pek öyle güvenmiyorum ama size güveniyorum. Bana hiç gerekli olmadığını söylemiştim. Öyle ama işte siz bana gereklisiniz, asıl sorun bu. Oldu olacak, dönüşünüzü bekleyeyim hiç olmazsa. Onurum üstüne söz veriyorum, rastlarsam bağlarım. Öyleyse kuşağımı da hazırlayayım hiç olmazsa. Güle güle efendim. Ne de olsa bir öksüzü şemsiyeniz altında barındırdınız. Geriledi. Nikolay Vsevolodovich gideceği yere kadar gitti. Gökten düşen bu adam kendisinin ona gerekli olduğuna kesinlikle inanıyordu. Epeyce küstah bir tavırla bunu bildirmeye de acele etmişti. Kısacası onunla yüz göz olmaya da kendinde hak görüyordu. Ama serseri belki de büsbütün yalan söylemiyor, gerçekten kendi adına bir hizmet önerisinde bulunuyor, bunu da Pyotr Stepanovich'ten gizli yapıyordu. Buysa her şeyden çok merak edilecek bir şeydi. Nikolay Vsevolodovich'in yaklaştığı ev ıssız bir sokakta parmaklıkların arasında duruyordu. Oradan öteye hep bostanlar uzanıyordu ve tam anlamıyla kentin dışındaydı. Bu tek başına küçük bir evcizdi, yapısı yeni ve sıvasızdı. Pencerelerden birinin kepenkleri özellikle açık bırakılmıştı. Pencere önünde bir mum yanıyordu. Bu herhalde geç vakit beklenen konuğa yolu aydınlatmak için oraya konmuştu. Eve 30 adım kala Nikolay Vsevolodovich merdiven başında uzun boylu birini gördü. Bu sabırsızlıkla yola bakmaya çıkan ev sahibi olmalıydı. Nitekim biraz sonra onun sabırsız ve kuşkulu sesi duyuldu. ''Siz misiniz, siz misiniz?'' Nikolay Vsevolodovich ancak merdiven başına gelip şemsiyesini kapattıktan sonra ''Benim'' diye cevap verdi. Yüzbaşı Lebyatkin, bu oydu, olduğu yerde ayak değiştirip telaşlanarak ''Sonunda gelebildiniz. Şemsiyenizi lütfen. Hava çok yağışlı. Şemsiyenizi açık köşeye bırakırım. Buyurun efendim, buyurun.'' İki mumla aydınlatılan odanın kapısı ardına kadar sofaya açılmıştı. Geleceğinize kesin söz vermemiş olsaydınız geleceğinizden kuşku duyacaktım. Nikolay Vsevolodovich odaya girerken saate baktı, 1'e çeyrek vardı. Üstelik yağmur ve böyle ilginç uzun bir yol. Benim saatim yok, pencerelerdense bostanlardan başka bir şey görünmüyor. İnsan elinde olmadan olan bitenden habersiz kalıyor. Ama yakınma sayılmasın, çünkü bunu göze alamam. Tek bir haftadan beri içimi kemiren sabırsızlıktan sonunda bir karara varmak gerekiyor. Nasıl? Yazgımın ne olacağını öğrenmek, Nikolay Vsevolodovich. Buyurun efendim. Masanın önündeki divanda yer göstererek eğildi. Nikolay Vsevolodovich çevresine bakındı. Oda küçücüktü. Eşyalar da en gerekli olan cinstendi. Sandalyeler ve divan tahtadandı ve yepyeniydi. Ne döşeme ile kaplıydı ne de minderleri vardı. Kavak ağacından iki masa, bunlardan biri divanın önündeydi, öteki köşede duruyordu. Üzerinde bir şeyler vardı ve tertemiz bir peçeteyle örtülmüştü. Zaten bütün odanın temiz tutulduğu anlaşılıyordu. Yüzbaşı Lebyatkin aşağı yukarı 8 günden beri ağzına içki koymamıştı. Yüzü sarkmış ve sararmış gibiydi. Bakışları telaş, merak ve kararsızlık içindeydi. Sesine nasıl bir ton vermesi gerektiğini kendisi de henüz kestiremiyordu. İşte diyerek çevresini işaret etti. Keşiş gibi yaşıyorum. Ayık kafa, yalnızlık ve yoksulluk, eski şövalyelerin yemini gibi bir şey. Eski şövalyelerin böyle yemin ettiklerini sanıyor musunuz? Belki de şaşırdım. Ne yazık ki kültürlü olmama olanak yok. Her şeyi mahvettim. İnanır mısınız Nikolay Vsevolodovich, burada ilk kez kötü huylarımı bıraktım. Bir kadeh, bir damla içki içmiyorum. Oturacak bir köşeciğim var, 6 günden beri de vicdanım rahat. Üstelik duvarlar bile doğayı anımsatmak için katran kokuyor. Ama kimdim, neydim? Gece evsiz barksız dolaşırdım, gündüz dilim bir karış koşardım. Bu şairin dahice bir deyişi. Ama siz öyle bir ıslanmışsınız ki, çay içmez misiniz? Rahatsız olmayın. Semaver saat 8'den beri kaynıyordu ama dünyada her şeyde olduğu gibi güneş de bir gün sönecekmiş diyorlar. Ama isterseniz semaveri yakarım. Agafya uyumuyor. Söyleyin Maria Timofeyevna. Lebyatkin hemen atılarak burada dedi ve kapısı kapalı öteki odayı işaretle bakmak ister misiniz diye sordu. Uyuyor mu? Ah hayır, olur mu? Tersine, daha akşamdan beri bekliyor. Demin öğrenir öğrenmez de hemen makyajını yaptı diyerek ağzını gülümsemeyle çarpıtacak oldu ama o anda toparlandı. Nikolay Vsevolodovich kaşlarını çatarak genel durumu nasıl diye sordu. Genel durumu mu? Kendiniz de biliyorsunuz. Acıma belirtisiyle omuzlarını silkti. Şimdi oturmuş iskambil falı açıyor. Peki o sonra? Önce sizinle işimizi bitirelim. Nikolay Vsevolodovich bir sandalyeye oturdu. Yüzbaşı artık divana oturmayı göze alamadı. Hemen kendine bir başka sandalye çekti ve dinlemek üzere başını eğdi. Nikolay Vsevolodovich birdenbire gözüne çarpan masayı işaretle ''Köşede masa örtüsünün altında ne var?'' diye sordu. Lebyatkin de o yana dönerek ''Bu mu?'' dedi. ''Bu sizin lütuflarınızdan, yani yeni eve taşınmamız onuruna, uzun yolu ve yorgunluğunuzu da hesaba katarak'' diye sözünü bitirdi. Boşlulukla gülümsedi. Yerinden kalkıp sessizce yürüyerek masanın yanına gitti. Örtüyü kaldırdı. Masada bazı soğuk mezeler hazırlanmıştı. Haşlanmış et, domuz salamı, sardalya, peynir, bir şişe şarap. Bunlar büyük bir özenle yerleştirilmişti. Siz mi hazırladınız? Evet, dün hazırlamıştım. Elimden gelen özeni gösterdim. Biliyorsunuzdur, Maria böyle şeylerle ilgilenmez. Bunlar sizin beni affetmenizdir. Burası benim değil, sizin eviniz. Ben yalnızca sizin basit bir uşağınızım. Ama ruhsal olarak efendim tamamen özgürüm. Elimde bu son kalanı benden almanız olanaksız. Gene otursanız. Size borçluyum efendim, fakat özgürüm diyerek oturdu. Ah Nikolay Vsevolodovich, bu yürekte o kadar çok şey birikti ki sizi bekleye bekleye gözlerim yollarda kaldı. İşte şimdi benim ve öteki bahtsızın yazgısını belirleyin, ondan sonra eskiden 4 yıl önce olduğu gibi size yüreğimi açarım. O zaman dinleme lütfunda bulunuyor, şiirlerimi okuyordunuz ya. O zaman beni Shakespeare'deki Falstaff'ınız olarak çağırmanızdan ne çıkar? Yaşamımda öyle önemli bir yeriniz vardı ki. Bense şimdi büyük bir korku içindeyim, yalnızca sizden öneri ve aydınlık bekliyorum. Pyotr Stepanovich bana karşı pek kötü davranıyor. Nikolay Vsevolodovich merakla dinliyor ve dikkatle onu süzüyordu. Yüzbaşı Lebyatkin içkiyi bırakmakla birlikte pek de iyi bir durumda değildi. Onun gibi yıllanmış ayyaşlarda en sonunda biçimsiz, bozuk, sakatlanmış, delimsi bir durum ortaya çıkar. Gereğinde kurnazlık ve madrabazlık da başkalarından hemen hemen aşağı kalmamakla birlikte. Nikolay Vsevolodovich biraz okşayıcı bir sesle, "Görüyorum ki siz yüzbaşı bu 4 yılı aşkın zaman içinde hiç değişmemişsiniz," dedi. İnsan yaşamının ikinci yarısının genellikle birinci yarısında edinilen alışkanlıklarla sınırlı olduğu sözü doğruymuş. Yüzbaşı, "Yüksek sözler. Siz yaşam denen şeyin sırrını çözüyorsunuz," diye bağırdı. Sözlerinde hem yapmacık vardı hem hayranlık, çünkü güzel deyimlere bayılırdı. "Bütün sözlerinizden en çok aklımda kalan Petersburg'da söylediğiniz. Sağduyunun karşısında bile karşı durabilmek için insanın büyük bir adam olması gerekir. İşte efendim." "Eh, budala da olabilir." "Öyle, varsın budala olsun diyelim. Ama siz bütün ömrünüzce büyük sözler söylediniz ya onlar? Liputin ya da Pyotr Stepanovich'in böyle bir şey söylemesine olanak var mı? Ah, Pyotr Stepanovich bana karşı öyle acımasız davrandı ki." "Ama ya siz yüzbaşı, siz nasıl davranmıştınız?" "Sarhoşluktan benimki, üstelik bir sürü düşmanım var. Ama şimdi her şey geçti, ben de yılan gibi gömlek değiştim. Nikolay Vsevolodovich, biliyor musunuz, vasiyetnamemi yazıyorum, yani yazdım bile." "İlginç, peki kime neyinizi bırakıyorsunuz?" "Yurduma, insanlığa ve öğrencilere." Nikolay Vsevolodovich, "Gazetelerde bir Amerikalının yaşamını okumuştum. O dev servetini fabrikalar ve doğa bilimlerine, iskeletini tıp öğrencilerine ve oradaki akademiye, derisini de gece gündüz Amerikan Ulusal Marşı'nı çalsınlar diye trompet yapılmak üzere bırakmış. Ne yazık ki Birleşik Amerika'daki düşünce seyrine oranla biz birer cüceyiz. Rusya aklın değil doğanın bir cilvesidir. İşte ben derimi ilk hizmete başladığım Akmolinski piyade alayına ve onunla alayın önünde gece gündüz Rus ulusal marşını çalmaları için vasiyet etmiş olsam, bunu bir liberallik sayar ve derimi yasaklarlardı. Bu nedenle yalnızca öğrencilerle yetindim. İskeletimi akademiye bağışlayacağım ama alnına pişmanlık getirmiş özgür düşünceli biriydi diye bir etiket yapıştırılmasında şart koşacağım. İşte bu." Yüzbaşı ateşli ateşli konuşuyor ve doğal ki Amerikalının vasiyetnamesinin güzelliğine inanıyordu. Ama aynı zamanda madrabazın biriydi. Daha önce yanında bir palyaço rolü oynadığı Nikolay Vsevolodovich'i de güldürmek istiyordu. Ama Beriki gülümsemedi bile, tersine bir tür kuşkuyla sordu. "Demek ki siz henüz yaşarken vasiyetinizi yayınlamayı ve karşılığında bir ödül almayı da düşünüyorsunuz." Lebyatkin usulca onun yüzüne bakarak, "Öyle olsa ne olur Nikolay Vsevolodovich, ne olur? Yazgın nasıl bir yazgı?